Ayrım 19.
Neden şaşırdınız? Dindar biri gibi mi göründü size? Yoo, öyle de görünmedi ama ne bileyim, yine de tuhaf geldi bana. Haklısınız, tuhaftır ama dünyanın en dürüst dinsizidir o. Dindarlar arasında da onun kadar dürüst, onun kadar iyi insanlar vardır belki. Benim büyük babam Christian da öyleydi. Zaten Tim'i bir parça büyük babama benzetirim. Ama büyük babamın iyi olmasında, dürüstlüğünde öteki dünyayı hesaba katan çıkarcı bir taraf vardı. Arada bir de olsa Tanrı'nın cezalandırıcı yanını söylemeden duramazdı. Kimseye itiraf etmese de protestan olmayanlara karşı da içten içe bir kuşku duyardı. Tim'de böyle bir ön yargı görmedim. Ne Tanrı'ya ne de öteki dünyaya inanmadığı halde dürüstlüğü seçmiş olması onun davranışını daha değerli kılıyor. Babam da sizin gibi düşünürdü, dedi Esra. Buzlu çayından küçük bir yudum aldıktan sonra. İnsanlar cehennem azabından korkmadan iyi olabildiklerinde daha üst düzeyde bir uygarlığın ilk adımı atılmış olacaktır, derdi. Ne güzel söylemiş. İşte Tim o uygarlığı yaratacak ilk insanlardan biri bence. Söylediklerini abartılı bulsa da karşı çıkmadı. Anlaşılan çok seviyorsunuz onu, diye mırıldandı. Belki inanmayacaksınız ama onun gibi birini tanımadım. Oysa dünyayı az çok dolaştım. Amerika'da yaşadım, Paris'te 2 yıl kaldım. Bir ara Katmandu'ya bile gittim. Anlayacağınız çok insanla düşüp kalktım. Ama Tim ayarında biriyle karşılaşmadım. Hem sıkı bir bilim adamı, hem de köy kahvesindeki ırgatla bile oturup saatlerce konuşabilecek kadar sosyal biri. Gavur Nadide'yi anımsadı Esra. 80 küsur yaşındaki kadınla bile dostluk kurabilmişti adam. Onda hayret ettiğim yan budur zaten, diye sürdürdü sözlerini David. Her konuda söyleyecek sözü var ama ukala değil. Her konuda söyleyecek sözü olmak o kadar da iyi bir şey değil, dedi Esra. Adamın Tim'i övmesinden sıkılmıştı. Belki de kendi kendine itiraf etmemesine karşın meslektaşını içten içe kıskanıyordu. Her şeyi bilen insan hiçbir şeyi derinlemesine öğrenemez. İşte şaşırtıcı olan da bu ya. Tim öyle değil. Çok gezmesinden midir, çok okumasından mıdır bilmiyorum ama konuştuğu konular hakkında derin bilgisi vardır. Çok soyutmuş gibi görünen akademik konuları bile basitçe anlatabilir. Ama bu basitlik yüzeyselliğe düşürmez onu. Anlattıklarında hep derin bir yan bulmuşumdur. Bütün bunların ötesinde gerçek bir dost. Son zamanlarda yokluğunu en çok hissettiğim, en çok aradığım dost. Tim'in yetenekli bir arkeolog, inatçı bir araştırmacı, iyi bir insan olduğunu Esra da biliyordu ama David'in onu yere göğe koyamamasını, onu adeta bir yeni zaman peygamberi gibi sunmasını, doktorun bu Güneydoğu kentindeki yalnızlığına bağladı. Konuşacak adam bulamadığı için Timothy onun gözüne olağanüstü bir insan gibi görünmüş olmalıydı. Belki de sizin dostluğunuz yüzünden takılıp kalmıştır buralara, dedi şaka yollu. Hiç sanmıyorum. Bir kitap üzerinde çalışıyormuş. O yüzden burada. Ama buraları sevdi. Sevmekten öte buralara bağlandı. Geçen yıl Osmaniye'de teröristler yolu kesip bir Azteğmen'le birlikte Timothy'yi kaçırdılar. Esra'nın gözleri iri iri açıldı. Ciddi misiniz? Hiç duymadım. Kötü olayları anlatmayı sevmezdim. Peki sonra? Azteğmen'i kurşuna dizmişler, Tim'i bıraktılar. Ama günlerce kendine gelemedi. Onu çocuk gibi ağlarken gördüm. Bir psikoloğa gitmesini önerdim, kabul etmedi. Timothy'nin ağladığını gözlerinin önünde canlandıramadı Esra. David konuşmasını sürdürüyordu. Bu ülkeyi, insanları öyle sevmişti ki onların birbirlerini öldürmelerine belki de hepimizden fazla üzülüyordu. Yöredeki köylüler de onu çok seviyor, dedi şaşkınlığından kurtulan Esra. Kazı yaptığımız bölgede insanlar bizden çok onu tanıyor. Severler tabii. Yalnızca araştırma yapmıyor Mister, onlar için çalışıyor. 2 yıl önce köylerde sağlık taraması yapılmasını sağladı. Bizim personel 1 ay boyunca bu iş için seferber oldu. Sesiniz manidar çıktı, pek memnun olmamış gibisiniz bu faaliyetten. Bedava yapılan bir iş, üstelik köy köy dolaş. İnsan nasıl memnun olur, dedi David, sonra gülmeye başladı. Bakmayın böyle konuştuğuma. Çok iyi oldu. Başkalarına yardım etmenin keyfini yaşadık. Üstelik onları protestanlaştırmaya çalışmadan. Evet, yalnızca iyilik olsun diye. Esra'nın bakışları saatine kaydı. David fark etmişti. Uykunuz geldiyse sizi daha fazla tutmayayım. Elif'in yanına gitsem iyi olacak. Esra'nın asıl niyeti yalnız kalıp Eşref'e telefon etmekti. Konuşmaları boyunca yüzbaşı için duyduğu kaygı bir diş ağrısı gibi kafasının içinde zonkluyordu. Güzel sohbetiniz için teşekkür ederim diyerek kalktı. Benim için zevkti. Kapıya gitmeden önce babanızla konuşma işini unutmazsınız değil mi diye anımsattı. Hiç merak etmeyin, eve gider gitmez ilk işim babama bunu söylemek olacak. Koridora çıktıklarında odayı bulabilir misiniz diye sordu David. Sizinle geleyim mi? Lütfen zahmet etmeyin, bulurum. İyi akşamlar. Doktordan ayrılıp merdivenlerden inen Esra hızla koridorun sonundaki açık pencereye yürüdü. Cep telefonunu çıkararak heyecanla karakolun numarasını tuşladı. Telefonu öğleden sonra konuştuğu asker açtı yine. Hemen tanıdı Esra'yı. Komutanı yoktu, ne zaman geleceği belli değildi. Bilgi vermek istemiyor diye düşündü Esra ama peşini bırakmadı. Silah sesleri duyduk dedi. Neler oluyor? Bilmiyordu. O anda başka biri konuşmaya karıştı. Asker biraz beklettikten sonra çavuşuna bağlayacağını söyledi. Alo Esra Hanım, buyurun, ben İhsan Çavuş. Adamın sesi tok ve neşeliydi. Yaralı ya da ölü olsa böyle konuşamazdı diye düşündü Esra. Merhaba İhsan Çavuş, silah seslerini merak ettik. Korkacak bir durum yok diye kestirip attı Çavuş. Sizden yaralanan filan yok değil mi? Allah'a şükür yok dedi İhsan Çavuş. Herkes sapasağlanmış. Yüzbaşım yarın açıklama yapacak. Yüzbaşı nasıl? Çok iyi, çok iyi, hepsi çok iyi. Onunla konuşamaz mıyım? Karakol dışında ne zaman geleceğini de bilmiyorum. Çavuşun söyledikleri inandırıcıydı, uzatmanın anlamı yoktu. Peki aradığımı söyler misiniz? Telefon kapanınca içinde büyük bir rahatlama duydu. Demek yüzbaşıya bir şey olmamıştı. Ama bu fazla sürmedi. Çatışmanın sona erip ermediğini sormamıştı. Ya devam ediyorsa diye geçirdi içinden kahrolarak. Gerçi Çavuş bitmiş bir olaydan bahsediyor gibiydi. Yine de belli olmazdı. Futbol maçı değil ki bu, silahlı çatışma. Üstelik etraf karanlık. Ama bu onun ilk çatışması değil, aylarca dağlarda kalmış. Bütün bunları benden daha iyi hesap eder, önlemini alır diye avutmaya çalıştı kendini. Boşuna çok iyi tanıdığı o tedirginlik bir kez kemirmeye başlamıştı zihnini. Artık ne yapsa onu durduramazdı. Bu ruh karmaşası içinde Elif'in odasına girip Kemal'le konuşmayı kaldıramazdı. Loş koridor boyunca amaçsızca yürümeye başladı. 16. tablet. Aşmunikal'a tutulduktan sonra değil saraya girmek, onunla karşılaşmamak için geçebileceği yollarda bile yürümüyordum. Ama babam Araras'ın Frigya ile Urartu ülkesine yapacağı yolculuk sarayda bulunmamı zorunlu hale getirdi. Babam benden kendisi burada yokken saraya gitmemi, yardımcısı Laimas'ın yanında olmamı istedi. Laimas iyi bir adamdı ama biraz saftı. Babam benim gibi eline çabuk, becerikli bir gencin onu tamamlayacağına inanırdı. Fakat babamın Aşmunikal'la olan ilişkimden haberi yoktu ve ben babamın isteğini yerine getirmek zorundaydım. Her gün karmakarışık duygularla gidiyordum saraya. Bir yandan Aşmunikal'ı görmek için yanıp tutuşuyor, öte yandan karanlıkta cinlerle karşılaşmaktan ödü kopan bir çocuk gibi onu görmekten korkuyordum. İyi yürekli, beceriksiz Laimas'a yardım ediyordum ama aklım sarayın Pisiris'in kadınlarının bulunduğu özel bölümündeydi. Taş merdivenlerle çıkılan bu bölüm sarayın en üst katında Fırat'a bakan iki büyük odadan oluşmaktaydı. Bir kere bile o bölüme çıkan merdivenlere dönüp bakmasam da Aşmunikal'ın orada olduğunu hissediyor, onunla karşılaşacağımız anı korkuyla, sabırsızlıkla, sevinçle bekliyordum. Babamın Urartu topraklarına gittiğinin 7. gününde saray kütüphanesinde çalışırken Pisiris'in muhafızlarından biri yanıma geldi. Kralın beni görmek istediğini söyledi. Muhafızın sözlerini duyunca tedirgin oldum. Acaba kral beni neden görmek istemişti? Yoksa Aşmunikal'la tapınakta sevişen adamın ben olduğumu öğrenmiş miydi? Bu imkansızdı. Ya tapınakta casusları varsa? Hayır, tapınağa casus yerleştirmeye cesaret edemezdi. O bir kraldı ama tanrılar için yapılan bir ibadetin mahremiyetini çiğneyemezdi. Kafamda bu sorularla çıktım kralımızın huzuruna. Pisiris, pencere kenarındaki divanın üzerinde oturuyordu. Yanında yüzü pencereye dönük bir kadın vardı. Saygıyla krala yaklaştım. Kral beni görmüştü, başım önde, yere diz çöktüm. ''Kalk genç Batasana'' dedi Pisiris. Sesinde bugüne kadar hiç tanık olmadığım bir sevecenlik vardı. ''Sana bir işimiz düştü. Duyduk ki baban Araras buyruğumuzla Urartu'ya gittiğinden bu yana kütüphaneye sen bakarmışsın.'' Ayağa kalkmıştım ama bakışlarım hala yerdeydi. ''Evet yüce kralımız'' dedim. ''Sayenizde saray kütüphanesine yazman yardımcısı Laimas'la ben bakıyoruz.'' ''Bana o beceriksiz Laimas'tan söz etme.'' diye gürledi. ''Hem benimle konuşurken yüzüme bak.'' O böyle deyince ben de başımı kaldırdım ve Pisiris'in çirkin suratının yanında kalbimin sevgilisi Aşmunikal'ın tanrıçalara özgü o ışıklı yüzünü gördüm. Hemen bakışlarımı kaçırarak başımı yeniden öne eğdim. ''Anlaşılan Laimas'ın yanında kala kala sen de serzem gibi olmuşsun.'' diye alaycı bir sesle söylendi Pisiris. ''Başını kaldırıp bana baksana.'' Çaresiz başımı kaldırıp onlara baktım. Ama mümkün oldukça bakışlarımın Aşmunikal'a kaymasını önlemeye çalışıyordum. Bütün dikkatimi Pisiris'in üzerinde toplamıştım. ''Buyurun yüce efendimiz, buyruğunuzu bekliyorum.'' diye mırıldandım titrek bir sesle. Gülümsedi Pisiris. Biçimsiz dudakları yayvanlaştı, seyrek küçük dişleri ortaya çıktı. ''İşte böyle.'' dedi kendinden emin bir ses tonuyla. ''Baban gibi zeki, baban gibi bir dediğimizi iki etmeyen, anlayışlı ve becerikli bir yazman ol.'' ''Sağ olun yüce efendimiz, sayenizde dilediğiniz gibi bir yazman olacağım.'' diyerek Pisiris'e bir güzel yaltaklandım. O anda ne kadar utanç duyduğumu anlatamam. Sevdiğim kadının önünde rezil olmuştum, hem de bunu kendi kendime yapmıştım. Ama bu utancımı hemen bastırdım. Ben kralın huzurundaydım. Onun istekleri için ölüm dahil her türlü özveriyi göze almalıydım. O tanrıların yeryüzündeki temsilcisi, halkımızın koruyucusuydu. Bunların yanında henüz saray yazmanı bile olamamış genç bir adamın aşkının ne önemi olabilirdi? Kendimi toparlayarak yineledim. ''Buyurun efendim, isteğinizi yerine getirmek için hazırım.'' Pisiris'in köşeli yüzünü derin bir şefkat bürüdü. Kanlı gözlerini tatlı bir ifade kapladı. Kalın sesinin olabileceği en yumuşak tonda benden istediği şeyi söyledi. ''Aşmunikal benim gözdemdir. Ama bu saraydaki öteki kadınlara benzemez. Onun babası bir öğretmendi. O efsaneler, destanlar, şiirler, şarkılarla büyümüş. Yanımızda sıkılmasını istemeyiz. Bu yüzden kütüphanede ne kadar efsane, destan, şiir, şarkı varsa hepsinin listesini ona göstermelisin. İstediği tableti istediği zaman almasını sağlamalısın. Bu işle seni görevlendiriyorum. Sakın Laimas'ı bulaştırma.'' Şaşkınlık, heyecan, sevinç, korku duygularıyla allak bullak olmuş kafamı güçlükle toparlayarak ''Emredersiniz yüce Pisiris'' dedim boynumu bükerek. ''Dileğiniz eksiksiz yerine getirilecektir. Saygıdeğer Aşmunikal, kütüphanemizdeki tabletlerden istediği gibi yararlanacaktır.'' ''Aferin genç Batasana'' dedi Pisiris. ''Senin hakkında çok iyi şeyler duydum. Eğer duyduklarım doğruysa, eğer söylenenleri kusursuz biçimde yaparsan gelecekte çok iyi bir yerin olacak.'' Böyle dedikten sonra aşktan mahmurlaşmış gözlerini Aşmunikal'a çevirerek ekledi. ''Gelecekte hepimizin çok iyi bir yeri olacak. Gelecek bize eski çağlardaki bolluğu, mutluluğu, gücü geri verecek.'' Pisiris konuşurken bir an onun yağlı, kütüz bedenini Aşmunikal'ın bacakları arasında görür gibi oldum. Yüzüm kendiliğinden buruştu Bereket Piziris bu durumun farkına varmadan yeniden kendimi toparlayarak saygılı, uysal, yumuşak yüz ifademi takındım. Çekilmek için izin istemek üzereydim ki Aşmunikal'ın sesi odayı şenlendirdi. Yarın erkenden kütüphaneye gelip eserlere bakmak istiyorum. Sabah orada olur musunuz? Yarın sabah mı diye şaşkınlıkla duraksadıktan sonra elbette siz ne zaman isterseniz saygıdeğer hanımım diyerek toparlandım. Duydun dedi Piziris emreder bir tonda. Yarın sabahtan itibaren kütüphanede Aşmunikal'ı bekle. Bekleyeceğim efendim diyerek başımı öne eğdim. Ama gelecekteki felaketi sezinleyen yüreğim korkuyla çarpmaya başlamıştı bile. Yüreğimdeki çarpıntının bedenime geçmesinden önce izin isteyerek kendimi odanın dışına zor attım. Merdivenlerden inerken yüreğime amansız bir sıkıntı gelip oturmuştu. 17. Bölüm. Sıkıntıyla uyandı Esra. Yarı uyur yarı uyanık kötü bir gece geçirmişti. Doğrulup yatağın üzerine oturdu. Gece boyunca inleyip duran Elif sonunda dalabilmişti. Onunla birlikte gözlerini kırpmayan Kemal de sabaha karşı uykuya yenik düşmüştü. Arkadaşlarını uyandırmamak için sessizce kalktı, lavaboya gitti, yüzünü yıkadı, kuruladı, telefonunu alıp koridora yöneldi. Koridor gece olduğu gibi sakin değildi, ortalığı kahvaltı telaşı sarmıştı. Hasta bakıcılar yemek tepsileriyle ağır ağır ilerliyor, hastalar ya da refakatçiler kahvaltılarını alıyorlardı. Rahatça konuşabilmek için hastanenin bahçesine çıkması gerekti. Kapının arkasında kuytu bir köşe bularak karakolun numarasını tuşladı. Santraldaki erin sesi çınladı kulaklarında. Karşısındakini tanıyınca uzatmadı. Hemen bağlıyorum yüzbaşımı dedi. Demek ki korkacak bir şey yoktu. Alo Esra. Eşref'in sesini duyunca içine bir rahatlama yayıldı. Evet benim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim iyiyim, çok iyiyim dedi yüzbaşı. Sesi yorgun ama kendinden emindi. Allah'a şükür ne şehidimiz ne de yaralımız var. Gece de aramışsın. Aradım ya, sen niye aramadın? Karakola döndüğümde gecenin üçüydü, rahatsız etmek istemedim. Keşke arasaydın, aklım sende kaldı diyecekti, vazgeçti. Silah seslerini duyunca merak ettim. Sabah kazıya uğrayıp anlatmayı düşünüyordum. Ben kazıda değilim ki, Antep'te hastanedeyim. Hastanede mi? Yüzbaşının kaygılanmasından gizli bir sevinç duydu. Bende bir şey yok. Elif'in ayağına akrep soktu. Umarım kötü değildir. Durumu iyiye gidiyor. Sen şu olanları anlatır mısın? Çok merak ediyorum. Telefonda zor. Şu kadarını söyleyeyim ki olay çözüldü. Artık güven içinde kazınızı yapabileceksiniz. Yani katilleri yakaladınız mı diye sordu. Evet, artık size zarar veremeyecekler. Suçlarını itiraf ettiler mi? Onları ölü ele geçirdik. Bir an suskunluk oldu. Onların katil olduğundan emin misin? Yine suskunluk. Ardından yüzbaşının sıkıntılı sesi. Böyle konuşmak zor. Ne zaman döneceksin? Bilmiyorum ama sanırım öğleden sonra. Geçerken bana uğra, ayrıntılı konuşuruz. Her şeyi hemen şimdi öğrenmek isterdi Esra ama diretmenin anlamı yoktu. Tamam, öğleden sonra görüşürüz. Boş yere kaygılanmıştı. Yüzbaşı sağ salimdi işte ama içi rahat değildi. Duydukları onu ikna etmemişti. Cinayetleri örgütün işlediği varsayımı üzerinde defalarca düşünmüş ama pek mantıklı bulmamıştı. Hadi korucu başı Reşat neyse ama örgütün Hacı Settar'ı öldürmesi için hiçbir neden yoktu. Hem cinayetleri örgüt işlemiş olsa kamuoyuna duyururdu, gizlemelerinin hiçbir anlamı yoktu. Gerçi Reşat daha dün öldürülmüştü ama önceki cinayeti çoktan medyaya duyurmuş olmaları gerekmez miydi? Kafasında bu sorularla yeniden hastaneye girmişti ki koridorda David'le burun buruna geldi. Günaydın dedi doktor neşeyle. Ben de sizi arıyordum. Kahvaltı yapmadınız değil mi? Yapmadım. Neden? Bize gidiyoruz. Babam sizi kahvaltıya davet etti. İyi ama arkadaşlarım uyuyor. Uyandıklarında onlara nerede olduğunuzu söylerler. Esra kararsızdı. David'in babasıyla konuşmayı çok istiyordu ama Elif tümüyle iyileşmemişti. Onu bırakıp gitmeyi içine sindiremiyordu. Elif diyecek oldu. Korkacak bir şey yok. Her geçen dakika zehrin etkisi azalıyor. İyi o zaman gidelim dedi Esra. Arkadaşlarıma nerede olduğumu bildirirler değil mi? David güven veren gülümsemesini takındı yine. Hiç merak etmeyin, ben başhemşireye söyleyip geliyorum. Doktor uzaklaşırken Esra'nın cep telefonu çalmaya başladı. Arayan Teoman'dı. Elif'i merak ediyorlardı. Anlattı Esra. Kazıda da işler yolundaydı. Tim de onlarla birlikte gelmişti. İşçilerin kahvaltı yapması için kuşluk vakti arası vermişlerdi de fırsattan yararlanarak aramıştı. İşçiler de iyiydi. Şıhlı dışında hepsi gelmişti. Onun niye gelmediği bilinmiyordu ama ötekiler hevesle çalışıyorlardı. Yalnız bugün biraz erken bırakmak istiyorlardı çünkü Hacı Settar'ın cenazesi vardı. İşçileri kasabaya Teoman'la Murat götürecekti. Ekip adına cenazeye de ikisi katılacaklardı. Bu arada Murat'la da barışmışlardı. Akşam kendisine neler olduğunu bilmiyordu, özür diliyordu. Bu konuda konuşmak istemedi Esra. Herkese selam söyleyerek kapattı telefonu. Teoman'ın biraz kaygılanmasında yarar vardı. Arkadaşlarına karşı daha dikkatli olmayı öğrenmeliydi. Aslında Teoman'ın dün geceki davranışı Esra'yı da şaşırtmıştı. Çünkü rahat bir insandı Teoman. Öyle ince eleyip sık dokumazdı. Yaşamda olduğu gibi mesleğinde de büyük iddiaları yoktu. Mimar olmak istemişti ama lisede de şimdiki gibi rahatına düşkün olduğundan pek çalışmamış, bu yüzden de mimarlığı kazanamamıştı. Yeniden sınava girmeyi de gözünde büyüttüğünden arkeolojiyle yetinmişti. Yemekten, içkiden, uyumaktan, sohbetten hoşlanırdı. Kalender bir insandı. Ama dün gece ne olduysa birden çıldırmıştı. Belki de Murat çok üstüne gitmişti. Ne olursa olsun öyle davranmaya hakkı yoktu diye düşünüyordu Esra. Bu nedenle telefonda onu bağışladığını gösterecek bir konuşma yapmayı erken bulmuştu. David'in Golf Volkswagen'i, kentin eski dokusunu oluşturan görkemli müstakil evlerin taş duvarlarıyla çinko kaplı kapıları arasında uzanan kara taşlarla döşeli, dar sokakların arasından geçerek geniş bir caddeye çıktı. Yan yana sıralanan dükkanları, kaldırımda bir yerlere koşuşturan insanları, araçların motor düdük sesleriyle İstanbul'da ya da Türkiye'nin herhangi bir kentinde karşılaşabileceği çirkin caddelerden biriydi bu. Bereket fazla uzun sürmedi. Volkswagen, iki yanı dut ağaçlarıyla kaplı geniş kaldırımlar boyunca uzanan başka bir caddeye girdi. Esra bu caddeyi kente ilk geldiğinde gördüğünü anımsadı. Bu yüzden de Antep hakkındaki ilk izlenimi olumlu olmuştu. Sonra bu caddede bitti, ağaçsız kaldırımlar, sıkış tepiş inşa edilmiş apartmanlar başladı. Neyse ki bu da uzun sürmedi. Yeniden yeşilliklere kavuştular. Artık evler daha seyrekti, gümrah ağaçların arasında şöyle bir görünüp kayboluyorlardı. Esra'nın içinde küçük bir endişe kıpırdandı. Şehir dışına mı çıkıyoruz? David masumca güldü. Merak etmeyin, sizi kaçırmıyorum. Babam Sarı Güllük'teki yazlığımızda, oraya gidiyoruz. Neredeymiş bakalım bu Sarı Güllük diyerek Esra da işi şakaya vurdu. Beni kaçırmadığınızdan emin misiniz? Eminim dedikten sonra eliyle ilerisini gösterdi. İşte Sarı Güllük, şurası da bizim ev. Yeşillikler içindeki taş binayı gören Esra güzelmiş dedi, eskiye benziyor. Çok eskidir, bu ev yapılırken kimsecikler yokmuş ama son yıllarda hızlı bir yapılaşma başladı.